Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala orada bizleri mahcup etmesin kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala cennete girecek amel işlemeyi nasip ettiği gibi orada onun cemalini görecek, doya doya görecek amel işlemeyi ve İslam kardeşliğini anlamayı nasip etsin. Bugünkü konumuz kardeşlik. Demin de sizlere dediğim gibi kardeşlik dediğimizde bu kelime üç ayrı yönden ele alınması gerekir. Birincisi aynı karını paylaştığın karıdaş dediğimiz ki o kökten gelir. Anne baba birlikteliği olan. İkincisi ananın seni aynı anda emzirdiği başka bir çocuk. Üçüncüsü ise din bağıdır. Konumuza giriş açısından şu ayetten başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet olasınız diyor. Bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle'nin inanan, Allah'a teslim olan her insanın aynı zamanda da din kardeşi olduğunu, üç şeyin birbirine haram olduğunu ve bu hukukun doğduğunu ve Müslümanın da Müslüman üzerinde kardeşlerin altı hakkı olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Evet, demek ki kardeş aynı anne ve babadan doğan ortak değerlere sahip olan kimseye deniyor. Bunu Arapça'da ahi kelimesiyle görüyoruz kardeşler. Kardeşler, arkadaşlar anlamına gelen ihve veyahut ihvan kelimesiyle bu anlatılır. İnsanlar birbirine hitap ederken ahi, uhdi, ihvan gibi kelimeler kullanılır. Türkçe'de de kardeş, kardeşim diye kullanılır. Kardeş denildiğinde insanın ilk aklına gelen hep kendi anne babasıdır. Ve kendi anne babasından dünyaya gelen akla gelir ve aynı soy sop kardeşliğini düşünür. Soy sop kardeşliğinin dışında bir de dine ve dünya görüşüne mensup olmayı ifade eden akide kardeşliği söz konusudur. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Müminin suresinde dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Buradan da anlaşıldığı gibi her parti, her fırka kendini ne yapıyor? Kardeş görüyor. Bu kardeşliği zedeleyecek dışarıdan, hariçten bir şey geldi mi ne yapıyor? Onu oradan dışlamaya çalışıyor ve onun huzurunu duymaya çalışıyor. Yani kendi arasının. İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanır kardeşlerim. Yani kim La ilahe illallah kelimesini söylemişse o artık Müslümanın nesidir? Kardeşidir. Bunu en yukarıda ele alacak olursak belki sohbetlerde bol bol duymuşsunuzdur. Usame Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı evladı yani daha önce evlatlıydı. Bir savaşta tutuyor bir adamı öldürüyor. Adam tam ölürken ne diyor? La ilahe illallah kelimesini söylüyor. Usame geliyor, ey Allah'ın Resulü, savaş anındayken diyor bir müşrik geldi, sinsi sinsi bir mümini diyor şehit etti kaçtı. Aradık bulamadık. Sonra diyor yine geldi sinsi sinsi falanı şehit etti yine kaçtı. Aradık bulamadık. Sonra geldi falanı şehit etti kaçtı. Dördüncü de ben bunu yakaladım. Tam öldüreceğim sırada La ilahe illallah dedi diyor. Ama ben vurdum öldürdüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Usame diyor ki korkudan dedi sen diyor onun kalbini mi yardım diyor. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü o kadar çok söylüyor ki Usame diyor ki keşke o gün iman etseydim de bu kelimeleri ne yapmasaydım? Duymasaydım. Demek ki La ilahe illallah diyen dünyanın neresinde hangi renkte, hangi dili konuşursa konuşsun birisi bizim neyimizmiş? Kardeşimizmiş. Ve müminler ancak nedir? Kardeştir diyor. Ayet-i kerimeden de açıkça anlaşılacağı gibi ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmektedir. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar, hangi dili konuşursa konuşsunlar, hangi kavme mensup olurlarsa olsunlar veyahut hangi ringe sahip olurlarsa olsunlar, bütün müminler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin nesidir? Kardeşleridir. Yani birbirlerinin sadık dostlarıdırlar. Ve bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi akidelerine saldıran veya imana karşı küfre tercih eden kimselere kendilerine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar asla sevgi ne yapamazlar? Beslemezler. Yani akide kardeşliği her zaman nedir? Esas tutulan meseledir. Yine kardeşlerim mümin gönülleri en sağlam ve en köklü biçimde bağlayan bağ, iman ve takva esaslığından kaynaklanan kardeşliktir. Allah Azze ve Celle bunu bize o kadar güzel bir nimet olarak vermiştir ki, ayet-i kerimede de buyurduğu gibi, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmandınız, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı, ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine tam siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Oradan sizi kim kurtardı? Allah umulur ki hidayete eresiniz. İşte Allah size ayetlerinizi böyle ne yapıyor? Açıklıyor diyor. Bakın kardeşlerim, bu belki Evs ve Hazreç dediğimiz cahiliye dönemindeki o kabilelere mensup insanların üzerine inen bir ayet. Ama burada itibar nedir? Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlayıcıdır. Yani daha önce düşmanlık olabilir, kan davası olabilir, birini hiç sevmeyebilirsin. Ama İslam bağıyla birbirine bağlanmışsan artık Allah'ın bu verdiği nimetin hakkını da sen ne yapmalısın? Korumak zorundasın. Dün pazar günü kardeşlere kardeşliğin ve paylaşmanın ne olduğunu anlattım. Onlara misaller verirken kendi anladığınız gibi değil, kendi idrakınızla kardeşliğinizi zaten götüremezsiniz. Sahabeler bizim için bu konuda nedir? Kardeşlikte en güzel örnektir. Onlar bir şeyi paylaşırken nasıl paylaşıyorlar? Sen ihtiyacından fazlasını değil, kendileri ihtiyaç içindeyken kendi nefsine kardeşini tercih ederek. Ve kendi nefsi için eğer cenneti arzuluyorsa kardeşi için de ne yapıyor? Cenneti arzuluyor. Kendi nefsi için bir Müslüman cehennemi istemiyorsa kardeşi için de cehenneme girmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Yani kardeşlik dediğimizde af buyurun aynı köpeklerin güneş vurunca böyle koyun koyuna yattığı gibi kardeşlik değil. Onlara şöyle bir kemik attığın zaman ne yaparlar? He? Müslümanların kardeşliği böyle ne olmayacak? Olmayacak. Müslümanlar hiçbir zaman çıkar üzerine bir kardeşlik ne yapmazlar? Koymazlar. Ve İslam'da da üstünlük sadece insanların arasında nedir? Takva yönündedir. Ve her bilenin üzerinde de bir bilen vardır. Müslümanlar da birbirini teşvik ederek bu kardeşliği ne yaparlar? Daha sıkı akide bağına bağlarlar. Ve kopukluklara bakın kardeşlerim. İslam'daki kardeşlik akide temeline bağlı olması için ne kadar ilimde, Kur'an ve sünnette eksiksiniz, vallahi kardeşliğinizde on üstlükte eksik. Doğru mu yanlış mı? Akideyi ne kadar anladınız? Yani Allah'ın ayetlerini Resulullah'ın sünnetiyle ne kadar haşir neşir oldunuz? Kardeşliğiniz de o kadar nedir? Sıkıdır. Ve kardeşini senden ileriye götürecek her türlü hamleyi ne yaparsınız? Yaparsınız. Ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir uyarısı var. Sakın kafirlerin diyor birbirine boyunlarına vurduğu gibi ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Onlar ne yapar? Şuraya otururlar, yerler, içerler, bir bakmışsın birbirlerini öldürmüşler. Birbirlerinin boyunlarını ne yapmışlar? Vurmuşlar. Müslüman bunu ne yapamaz? Yapamaz. Ve Müslüman birbirinden bağını asla koparamaz. Kalbine en ufak bir hareket getirecek şeyden ne yapar? Uzak durur. Bu da ancak Müslümanın dinini bilmesiyle, diniyle haşır neşir olmasıyla mümkündür kardeşlerim. Yine mümin erkeklerle mümin kadınların akide ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin de bir gereği olarak zikredilir. İşte bu yardımlaşma toplumu da ne yapar? Sağlam temeller üzerine koyar. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülüğü sakındırır, namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resul'una da itaat ederler. İşte Allah'ın rahmetine ulaşacak bunlardır diyor. Bakın burada dikkat ederseniz sadece erkekleri demiyor kardeş olarak. Kimi diyor? Kadınları da. Bunlar da birbirinin nesiymiş? Hamisi, dostu, velisi. Ve iyiliği emredecek, kötülükten de ne yapacak? Nehyedecek. Birbirinize bu konuda ne yapacaksınız? Yardımcı olacaksınız. Neden? Kim bir münker görürse, onu izale ederse, eliyle, diliyle, kalbiyle bu insanın imanının nerede olduğunu gösterir değil mi? Eğer kalbe bırakırsanız ne olur bu iş? Yine imanınız var ama size zor yetiyor. Bir başkasına nedir? Yetmez. Öyleyse sizler hakikaten müminseniz bunu ispat etmeniz gerekir. İnsanlara hem nefsinize hem kardeşinize iyiliği emredeceksiniz. Onun iyiliğini isteyeceksiniz. Evet. Ve kötülükten sakındıracaksınız. Bunu da yapabilmeniz için arkasından ayetten bak bir ifade geliyor. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Demek ki namazın dosdoğru kılınması insanları birçok hayra ne yapıyor? Teşvik ediyor. Namaza da çok ne yapacak Müslümanlar? Çok dikkat edecek. Kardeşlerim, kardeş olma, arkadaş, sadık dost olma, sevinçte de, kederde de beraber olmayı göze almaktır. Bu sadece duygusal değil, fiili olarak da nedir? Göstermeyi getirir. Sevme, yayma, güvenme, merhamet etme, yardımlaşma, dayanışmayı da ne yapar? Yanında getirir. Bir Müslüman sana bir sırrını vermişse o sende ne yapmalı? Kalmalı. O yardıma ihtiyacı varsa istemese bile sen istemeden ona ne yapmalı? Yardım etmelisin. Eğer onun ruhunda, duygularında bir kararma veyahut dine karşı bir soğukluk veyahut şeytanın verdiği vesveseler varsa o kardeşine sonuna kadar ne yapmalısın? Destek olmalısın ki bu sana Allah'ın emrettiği kardeşliğin getirdiğidir. Yine Kur'an'ın öngördüğü kardeşlik bütün bunları içeren bir muhtevaya sahiptir ki bu da bir hayat biçimidir. İslam'daki kardeşliktir. Kardeşlerim, dinde kardeşliğin en güzel numunesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çağında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yaşayan o seçkin sahabeler ortaya koymuştur. Bunların içinden hepiniz kendinize kadınlardan bir hami seçin. Onların hayatlarını şöyle bir okuyun. onların kardeşliği nasıldı? Bu size bir ödev olsun. Olmaz mı? Nasıldı? Yaşlısı, genci, evlisi, bekarı, kadınların arasındaki ilişki neydi? Günlük yaşantıları nasıldı? Bunu bir araştırın kardeşlerim. Araştırmadan, onların örnek yaşantısını bilmeden siz bugüne ne yapamazsınız? Bunu uyarlayamazsınız. Hele ailelerinizden, akrabalarınızdan almış olduğunuz kültürle, yaşadığınız şu kültürle İslam kardeşliğini anlamanız çok zor kardeşler. Bizim için örnek sadece o Medine'deki Ensar'la oraya hicret eden muhacirin kardeşliğidir. Ve oradaki insanlara bakın, kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerinden hep aziz tutmuşlar ve onları hiçbir konuda yalnız ve yardımsız bırakmamışlardır. Ve hatta en yakın Tirmizi de bulursunuz. Hatta Ensar'dan bir Müslüman muhacir kardeşine şayet dilerse hanımlarından birini boşayıp kendine nikahlayabileceğini bile teklif etmekten kaçınmamıştır. Okudunuz mu bunu? Nefsinizde şöyle bir kontrol edin. Eşiniz çift evli ve böyle bir olay var. Geldi size dedi ki seni boşayıp bir kardeşimden iddetinden sonra evlen dedi. Sadece nefsinizde şöyle bir geçirin. Nasıl bir duygular gündeme geliyor? Hı? Yani tadılmayan duygular da değil mi? Anlaşılmaz. Burada kardeşliğin zirveye geldiği bir nokta var kardeşler. Bizim toplumumuzda şu an, burada beni yanlış anlamayın, ben ikinci evlilik falan aklımda fikrimde olan birisi değil. İkinci olduğunda bizim Türkiye'deki kadınlar ne yapar? Önce beni boşa, sonra ne yaparsan yap. Veyahut şu baltayı görüyor musun? İkinizin de kafasını keserim. Böyle. Doğru mu? Bizim toplumda böyle. Ama sahabe ne yapıyordu? Hı? Sahabe dinini yaşıyordu. Allah'ın da onlara birçok nimetleri vardı değil mi? Günümüzdeki insanlarsa sadece Müslüman olduğunu söylüyor.
Ama yani şimdi şöyle de bir şey var. O dönemde iki zaten insanların cahiliyede 4 kadın almış daha fazla bir kadınla evlilerdi. Yani kendileri seçim hakkı vardı.
Yok o kadar yok. Bir tane sahabenin 8 hanımı vardı. İslam geldiğinde ne yapayım dedi. Boşa dedi Allah Resulü. Oturdu. Şey yapamadı. En son kura çekti. 4'ünden ayrıldı. Hepsi oturdu ağladılar. Yine terk etmediler. Ama eşleri olmadı. Başka ben bilmiyorum. Bildiğin varsa getir.
Yok o açıdan demektim.
Bildiğin varsa getir tezini bir doğrula önce. Ama 4'e kadar evlilikte o zaman savaşlar vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliğine de bakın. Hep sevdiği sahabelerin eşleri, çocukları muhtaç olmasın diye nikahını almıştır. Bir tane hanımıyla Hatice ile ki çocukları da ondan olmuştur. Ve bir tane bakir almıştır. O da Ayşe annemizdir. Onun dışındakilerine bakın, hepsini koruma amacıyla almıştır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın bir sözünde, hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Ne anlıyorsunuz bundan? Benim nefsim araba istiyor, kardeşimin de olsun mu? Yani ev istiyor, olsun mu? Böyle bir şey mi? Ne geçiriyor? Ne istiyorsunuz mesela? Bu hadiste ne anlıyorsunuz? Hı? Benim çocuğum oldu, onun da olsun. Benim güzel bir yaşamım oldu, onun da olsun mu? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Burada bakın, nefsimizden derken iyi olan her ne varsa, hayır olan ne varsa kendi nefsin için istediğini kardeşin içinde ne yapma? Arzulama geçiyor. Bunun en üstü nedir? Allah'ın cemali değil mi? Cennet değil mi? Allah'ın nimetleri değil mi? Bunları kardeşin içinde ne yapma istemek zorundasın. Ali bakın şöyle diyor. Allah kendisine razı olsun. Senin hakiki kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye razı olan zamanın felaketleri kapısını çaldığı vakit senin dağınık durumunu derlemek için kendi derli toplu durumunu gerekiyorsa dağıtan kimsedir diyor. Bir daha tekrarlayayım mı sahabenin anladığını? Senin diyor hakiki kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye bile razı olandır diyor. Ve bir yangın, bir deprem, herhangi bir felakette senin dağınık durumunu düzeltmek için gerekirse kendi durumunu dağıtan kardeşindir diyor. Evet. Allah böyle kardeşliği nasip etsin bizlere. Müminler kardeşlikte ve dostlukta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ki sahabe diyor ki hala yaptığı hareket gözümün önünde şöyle parmaklarını geçiriyor kardeşler. Aynen şu duvarın elemanları gibi diyor. Yani şu düz duvarda neler var? Pirketi var, suvası var, harcı var değil mi? Hepsi var. Ne yapıyor? Dümdüz duruyor bakın. Bir çentik varsa o belli oluyor mu? İşte sapasağlam bir binanın müminler nedir? Elemanları gibidir. Hiçbirimiz duvarda gedik ne yapmayacağız? Aşmayacağız. Ve bir vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda ne olur? Bir diş ağrımasını düşünün. Bir tırnağın kenarına bir şey batmasını düşünün. Vücut ne yapar? Bu acıya tamamen ortak olur. İşte müminler de aynen bir vücudun elemanları gibidir. Birinde bir rahatsızlık varsa bu acıyı herkes ne yapar? Duyar. Ve mümin birbirine bağlılığı, parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir. İşte kardeşlik dediğimizde anlayacağımız bu kardeşler. Ve yine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, müminleri kendi aralarındaki merhametleşmelerinde, sevişmelerinde, yardımlaşmalarında bir vücut gibi görürsün ki vücudun bir organı ağrırsa kalan kısmı uykusuzlukta ona ortak olur diyor. Evet. Merhamet. Kardeşlerin arasındaki merhameti anlamak için nasıl bir örnek verirsiniz? Var mı aklında örnek olan?
Hazreti Ayşe Allah'u alim benim değilim. Hani sahabelerden bir tanesi çocuk çocuğunda o diyor kardeş neler, o diyor kardeş neler. Ve üçü de içinden...
Merhameti görüyorsunuz değil mi? Yer mi kalbinde? O kadar zor geçiyor ki birçok yaralı sahabeler var. Ayşe annemiz paçalarını sıvıyor. Elinde kırba. Bir yudum su var. Dolu değil bakın. Su su diye inleyen birisi var. Hemen diyor koştum diyor. Tam diyor dudağına getirip şeyi sıkacağım deri tulumu. Başka bir yerden diyor inleyen bir sahabe oldu diyor. Hemen ne yaptı? Gözüyle diyor onu işaret etti. Yani elini bile kaldıracak mecalde değildi diyor. Ona gittim o bir başkasını duydu. Ona işaret etti. Ona gittim ölmüştü. Geriye döndüm o da ölmüştü. Geriye döndüm o da ölmüştü diyor. Yani bu insanlar sıhhatliyken paylaşmayı öğrenmişler mi? Son nefeste de ne yapıyor? Onu yerine getiriyor. Yani bu son nefeste yapılacak bir imtihan değil kardeşler. Yine Haşr suresinin 9. ayetinin huzur sebebini hatırlıyor musunuz? Onlar kendileri ihtiyaç içindeyken din kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. Yani buradaki merhametleşme kendi nefsine tercih edince başlıyor. Yine kardeşlerim bir mümin, diğer bir mümin kardeşi de her halükarda ne yapması? Yardımcı olması. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Bunu anladınız mı? Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, tamam, mazlumu anladık. Zulme uğrayan. Buna yardım edelim de zalime nasıl yardım ederiz diyor. Nasıl yardım edilir? Zulmünden el çektirirsin. Ona mani olursun. Bu da kardeşine nedir? Yardım etmektir diyor. İşte kardeşliğin en ileri noktaları bunlar kardeşler. Demek ki kardeşliğin bir gereği de zulme meyleden diğer kardeşini uyaracak, onu cizaya getirecek ve cizaya getirmek için çalışıp çabalayacak. İşte bu da Müslümanların birbiri arasında nedir? Yardımlaşmasıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bir kardeşlik yaptı. 90 sahabenin arasında. Biliyor musun bu meseleyi? İşte falan falanla. Kendisine kimi seçti kardeş olarak? He? Flaptop ediyordu Cemal. Ya kardeş değil miyiz? Kimi kardeş edindi? Kim? Ebu Eyyub El Ensari mi? Dayısını. Hayır. Hiç okumadınız mı? Hiç okumadınız mı? Ali'yi de kendine kardeş edindi. Bir daha bir okuyayım bakayım. Evet. Bütün müminler birbirinin din kardeşi olmakla birlikte bu özel kardeşlikler ne yaptı? Ziyarette, ihsanda, nasihatta, rehberlikte, malda ne yaptılar? Onlar birçok duruma düşmekten alıkondu. Şuraya ne ekledik şimdi? Kandan, sütten, bir de artı ne oldu? Dinin dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir kardeşliği oldu. Yazmadım, neden yazmadım? Daha sonra bu nesk oldu kardeşler. Hatta vefat ettiklerinde bu 90 kişinin hangisinden kardeş kılınmışsa ne oldu? O ona miras kılınıyordu. Daha sonra kardeşlik tamamen tesis edilip de düşkün duruma düşmekten kurtulunca sahabeler Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerle sadece kan bağından olanlara mirasın hak olduğu gündeme geldi. Evet. Demek ki Müslümanlar birbirlerinin nesiymiş? Kardeşleri, yardımcıları ve kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi içinde ne yapacakmış? Arzulayacakmış. Kardeşliği bozan birçok hususlar var kardeşler. Allah bunları işlemekten bizleri beri buyursun. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunların üzerinde kardeşlik üzerinde ne kadar duruluyorsa bozmayın diye de o kadar ne yapılıyor? Duruluyor. Ve ayeti kerimede kardeşliği bozan her türlü şeyden uzak durulması şiddetle ne yapılıyor? Israrca bildiriliyor. Özellikle bakın Hucurat Suresi'nde hepinizin bildiği bir ayet. Aynı muhtevada hadis de var. Ey iman edenler, zannın birçoğundan ne yapın? Sakının. Zan ne demek? He? Benim şimdi şunu bir çanta düşünün. Şöyle gidiyorum. Bu kapalı. Ya bunun içinde şu var. Bak adam malı götürüyor. İşte şuradan hırsızlık yaptı. Yani bunun içindekini bilmeden iyiye ya da kötüye ne yapma? Yorma. Doğru mu? İyi ise bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Ama suizanda sıkıntı var. Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı nedir? Günahtır. Tecessüs etmeyin. Tecessüs ne demek? Ona tahassüs denir. Olur. Her insanın kendine ait bir huyu, karakteri, yaşantısı olmaz mı? Olur. Bunu araştırıp da insanların içinde döküp ifşa ettiğinizde kardeşiniz de bundan rahatsız oluyorsa bu nedir? Tecessüstür. Bu haramdır. Kiminiz de kiminizin arkasından gıybet ne yapmasın? Yapmasın. Yapılıyor mu bu? Yapıyor musunuz? İtiraf edin de iki kere yazılsın. Yapıyor musun?
Yapıyoruz hocam.
Evet.
Hocam peki öyle bir şey yapan mesela benim teyzemi dövdüm ben o yüzden.
Dövdünüz?
Evet.
Teyzenizi?
Evet.
Bu daha
yani
büyük.
Çok içten dışı oldu. Bir anlık çılgınlıkla oldu. O zaman gençtim biraz. 22-23 yaşlarında falandı. Sizin dediğiniz o tecessüs olayını resmen bana uyguladı. Birkaç evet. kez ikaz etti. Anlamadı. Sonra konuşurken bana Allah belanı versin gibi bir cümle kurdu. Ondan sonrası ben hatırlamıyorum. Yani, şimdi ben ama bu konuda gerçekten çok tanıksızım.
Evet, tecessüs insanı çileden çıkarır. Ve insanın sırt dönmesine, küsmesine, darılmasına, hatta kardeşimizin dediği gibi bazen insan sinirlerine hakim olamayarak karşıdakine vurmasına, saldırmasına da sebep olur.
Ama çok üzgünüm.
Yani ve yıllarca da belki de küsmeye sebep olur.
Hayır, ertesi gün geldi. O huyunu bir de dayıma falan şikayet etti. Herkes hak ettin abla demişler. O amenna da ben çok rahatsızdım.
Şimdi yapan siz olmadığınız için sebep de siz değilsiniz.
Evet.
Ama saldırmak da gerekmiyor.
Ama elimde değildi. Oldu.
Birisi mi dedi saldır diye?
Yok hocam yani bir anda oldu. Cümleden sonra...
Ve demek istediğim o an dediğiniz gibi gençliğin dediği getirdiği bir şey var. Allah hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey iman edenler. Burada kime sesleniyor? İman edenler. Zandan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Ayet-i kerimede ne yapıyor? Kendi kendine hem soruyor, hem cevaplıyor, hem de seni ne yapıyor? Tiksindirtiyor. Öyleyse Rabbimizin buyurduğu gibi müminlerin hiçbir şekilde suizanına sebep olacak tecessüsünü ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Onun günah bile olsa o hareketini gören kim? Allah Azze ve Celle onun günahını erteliyorsa yani cezasını sana ne oluyor ki onu insanların içine ifşa ediyorsun? Onu da bırakın. Allah Azze ve Celle bize bu konuda ne diyor? Bir ayıp mı gördün kardeşinin? Ne yap? Ört. Allah da senin hepsini örtsün. Ama unutma. Bir ayıbı mı var? Açtın ortaya mı döktün? Evinde bile olsan Allah senin bütün ayıplarını ne yapar? Topluma ifşa eder diyor. Bakın bu konuda size kardeşliği korumadaki yolu gösteriyor. Bozduğunuzda ise cezası ne yapıyormuş? Çok ağır oluyor. İşte müminleri bu şekilde açıkça suizandan, kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, gıybetten, dedikodudan ve kulis yapmaktan Allah sakındırıyor. Peki gıybet, dedikodu, kulis yapma, kardeşliği pekiştirir mi, uzaklaştırır mı? Bakın kardeşler, gıybeti, dedikodu ve kulisi yapan, yani af buyurun belki ifade ağır da demin şu kaleme attım ya o köpeklerin kardeşliği gibi kardeşlikleri vardır. Anladınız mı? Öyle bir karındaştırlar ki gıybet edenler, dedikodu yapanlar, kulis edenler birbirleriyle öyle bir o an kenetleşirler ki ama aralarına en ufak bir meseleyi at ben yapmadım, ben demedim, o dedi, şu dedi diye ne yaparlar? Birbirlerine yapışırlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda zandan sakının. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Ne yaptı? Ayeti biraz açıkladı. Yalan nasıl bir şey? Şimdi biriniz birinize bir yalan söylese veya karı koca arasında birbirine yalan söylese kolay kolay affeder misiniz? He? İşte zansa yalandan da kötü diyor. Anlatabildim mi? Yani yalan ne kadar kötüyse zansa ondan da kötüdür. Birbirinizin ayıbını görmeye ve duymaya çalışmayın. Birbirinizin mahrem hayatını araştırmayın diyor. Burada bir de tahassüs deniyor. Mesela burada hanımla biz konuşuyoruz. Karşıdan da Emine bakıyor. Biz konuşurken iki de biz bir şöyle kafayı kaldırıp hani insan sağa sola bakıyor ya. Oradan Emine bağırıyor misal. Sizin tavuğunuzu ben çalmadım. Falan yerde yemedim. Şeyini gömmedim. Biz duymuyoruz bir de. Tahassüs. Beni mi konuşuyorlar? Beni mi çekiştiriyorlar? İşte şöyle mi diyorlar? Böyle mi? Bu da dinde neymiş? Haram. Ve kardeşliği de ne yapıyor? Gebeliyor. Söylediğim maddeleri yazın kardeşler. Yine altını çizerek ayeti kerimede Hucurat 11'de şu ifadeler geliyor. Ey iman edenler, bir topluluk başka toplulukla alay etmesin. Olur ki o topluluk sizden ne olabilir? Hayırlı olabilir. Bakın ayet bitmedi. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Olur ki bu onlardan daha hayırlı ne yapabilir? Olabilir diyor. Demek ki alayın hiçbir şeyi bizim için hayırlı değil kardeşler. Böyle huyu olan arkadaşlarımız varsa ya sen ne zaman büyüyeceksin biraz olgunlaşsana deyip en azından o huyun kötü olduğunu ona anlatın. Yine ayeti kerime devam ediyor. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Nasıl olur bu? Bunu Allah Resulü'ne soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, kendi nefsimizi nasıl küçük düşürür? Nasıl olur kardeşler? Yapamayacağınız sözleri verirsiniz. Yapamayacağınız işlerin altına girer, kendinizi küçük düşürürsünüz. Evet. Ve birbirinizi en olmadık kötü lakaplarla ne yapmayın? Çağırmayın. Belki bu sizin aranızda var mı yok mu bilmiyorum ama bizim aramızda çoktur bunlar. Maalesef. Allah Azze ve Celle kardeşliği ne yapıyor diyor? Reddediyor. Ve imandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse işte o zalimlerin ta kendisidir. Bakın burada alay yasaklanıyor mu? Yasaklanıyor. Lakap yasaklanıyor. Ve birbirimize yerine getirmeyeceğimiz hiçbir şeyi ne yapmayacağız? Sözünü vermeyeceğiz. İşte bu da ne yapıyor? İnsanda kardeşlerin arasını bozabiliyor. Evet. Kim? Haset ve hakaret de kardeşliği bozan hususların en önemlilerinden kardeşlerim. Kin. Kin nedir bilir misiniz? Tarifini yapacak olan var mı? Evet. Üniversitelerden alalım varsa. Kin nedir? Hı? İlkokullardan alalım. Nedir ki? Hı? Hani deve kini var derler ya. Mesela aleyhissalatü vesselam deve ağırlarında namaz ne yapmayın? Kılmayın diyor. Çünkü diyor bir deveyi dövmüşsünüzdür. O asla unutmaz diyor. Sizi korumasız görür. Namazdayken gelir ısırır. Tekmeler öldürebilir sakatlar diyor. Deve ağırında namaz kılmayın diyor. Kin nedir? Bir insana intikam ateşiyle yanıp tutuşma, onun canına, malına, artık şanına, her şeyine aşağılamak için düşmanlık besleme, adalet besleme. Bunu en güzel açıklayan bir hadis-i şerif var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçmiş ümmetlerden iki haset var. Size de sirayet etti. Bu kindarlık ve haset diyor. Saçı tıraş eder demiyorum, dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayılıyor. Demek ki bu kin, haset, selama nedir? Mani. Kardeşliğe mani. Cennete girişe de neymiş? Mani. İblis Adem'i görünce kinlendi mi? Bir sebebi var mı? Yok. Hiçbir şey. Sonra haset etti mi? Onun o konumuna etti. Kim kaybetti? Kendi kaybetti. Onun için kin, haset ve hakaret de kardeşliği tamamen zedeliyor ve aradaki bağı ne yapıyor? Kopartıyor. Onun için kardeşlerim bakın, onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak taftlar üzerine karşı karşıyadır diyor Hicr 47'de. müminlerin birbirlerine karşı aralarında kin, haset neymiş? Hiç yok. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirinize kinleşmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Kardeşler diyor. Ve yine bir rivayette bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Yani aşağılaması. Düşünün. Şurada ben sohbet ediyorum size. Birisi çıkıp dese ki bana, ben senin anlattığından bir şey anlamıyorum dese, bu bana hakaret mi, övgü mü? Nasıl anlarsınız bunu? Beni kırar mı bu? Sana karşı kardeşliğinde zedelenme olur mu? Bakın bu haram işte. Ama bana yardımcı olabilir misin? Hocam, ya ben Allah razı olsun, güzel sohbet hazırlıyorsunuz. Ama niyeyse bir türlü adapte olamıyorum, bir türlü anlayamıyorum diye sorsam, ben de sana daha nasıl anlatayım, neyi öğrenmek istiyorsun diye sorsam, anlayacağın noktaları hazırlayabilsem veya anladığın şekilde sohbeti getirsem daha hayırlı olmaz mı? En güzel metot bu değil mi? Veya insan öyle bir noktası vardır ki İbn Hacer'in, yani Hacer Askalani'nin bu künyeyi neden aldığını biliyor musunuz? Kendisi 4 ya da 5 sene bir medresede kalıyor kardeşler. Şu Fethül Bari'nin yazarı var ya. Bir kelime şu kafaya girmiyor. En son diyor ki hocam diyor, bana müsaade edin. Burada ben bu kadar yıldır kaldım. Yani bir adım atamadım. En iyisi gideyim de babama yardım edeyim. Hiç olmazsa toprağa süreyim de bir işe yarayayım diyor. Hocası da zaten 4-5 sene yani bir adım atmayınca tamam diyor, izin veriyor. Hacer Askalani çıkıyor, evine doğru gelirken yolculuğunda mağaraları bol bir bölgede gece konaklıyor kardeşler. Ve gece yatarken mağarada tavandan bir damla suyun yere damladığını görüyor. Bakıyor ki o bir damla su o mağaranın içinde bir delik açmış. Nereye gittiği belirsiz. Habire damlıyor. Diyor ki ben şu kayadan daha mı kafam sert diyor. Hemen tekrar medreseye geri dönüyor. 4-5 senede alamadığını artık tamamen alıyor ve zamanın Şeyhülislam'ı oluyor. Yani İbn-i Hacer, taşın oğlu buradan almıştır ismini. Bazen bu anlayışla alakalıdır kardeşler. Eğer insan kendini adapte etmezse, hazırlamazsa, yani çiviyle al kafasına çak, yine o ona ne yapmaz? Fayda vermez. Ama insan kabını hazırlamışsa, yani ne yaparsa yapsın, Allah için toplanıp da bir şey yapılıyorsa, o ona ne yapar? Fayda verir. Yani bu insanın duygusuyla, anlayışıyla alakalı olan şeylerdir. Burada herkes kardeşliği zedeleyecek şeylerden ne yapacak? Uzak duracak. Evet, yine bir kişiye diyor, Müslüman kardeşine hakaret etmesi, kötülük yapması yeter diyor. Hakaret etmesi kötülük olarak yeter diyor. Demek ki mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına, eksikliklerine bakacak ama ona kim ne yapmayacak? Beslemeyecek. Adalet beslemeyecek. İnsafsızca, zalimce ne yapmayacak? Davranmayacak. Olur. Olgun insandan muhakkak olgunluk beklenir değil mi? Zayıf insandan da zayıflık. Ama olgun insanlar muhakkak ki zayıf insanların olgunlaşması için yani kendi nefsi için kardeşini de ne yapacak? Yetiştirecek. Ve yetiştirmek zorunda. Şimdi düşünün bir tek olgun sizsiniz. Kardeşlerinizden hiç ilgilenmiyorsunuz. Belli bir dönem sonra ne olursunuz? He? Siz de aynı olursunuz. Aynı bu şeye benzeriz. Devamlı hocalar anlatır. Köyün birinde bir çeşme varmış. Duydunuz mu hiç bunu? O çeşmeden kim içerse delirilmiş. Ve herkesi deli görülmüş, kendini akıllı görülmüş. Hoca toplamış aile efradını. Demiş ki sakın bu sudan içmeyin. Uzak durun çünkü içerseniz siz de bunlar gibi olursunuz. En son köylü 1, 2, 3 derken herkes içmiş. Bir tek bu ayna kalmış. Herkes bakmış hocanın ve ailesine, bunlar deli, bu köyden bunları atalım. Yani kendileri akıllı, onlar deli. Hoca toplamış en son, ahali demiş, ya bu çeşmeden içeceğiz, bunlara karışacağız, ya da bu deliler bizi öldürecek demiş. Yani neticede eğitmezseniz, aynı duruma ne yaparsınız? Düşersiniz. Yani akıllı onlar olur, deli siz olursunuz, haberiniz olsun. Yapamayacağı bir durumsa beklemek zaten abestir. Ona o zemini kolaylaştırmak lazım. Yapamayacağı bir hususu karşıdakine söylersek zaten başta kaybederiz. Yapabileceği bir şeyi karşıdakine teklif edersek belki onun hiç aklından bile geçmese o ona ne yapılır? Kolaylaşır, bu olur. Tabi zemini sevdirecek. Onun iyiliğini düşündüğün için gizli hareket edip onu kazanma yoluna gideceğim. Mesela öyle arkadaşlar var ki ben %100 yapabileceklerini bildiğim halde şunu yapın demiyorum. Bakın diyorum, bu hafta bunu ben yapayım. Ondan sonra sırasıyla siz yapın. Olmaz mı diye gönüllerini bir alıyorum. İçlerinde ne var ona bir bakıyorum. Adım attırmaya çalışıyorum. Yapın desem yapmasa bu sefer kendini başka görecek, kopacak, kaçacak, yapamadığı için, değil mi? Ama yapar mısın? Değişik olarak yapabilir miyiz? Yani en azından insanları buna teşvik etmek gerekir. Yine grupçuluk zihniyetinden, ben merkezcilik zihniyetinden, kötü hasletlerden de uzak durmamız gerekir. Çünkü bunların hepsi müminleri birbirine düşüren hususlar cümlesindendir. Doğru mu? Şimdi düşünün, hepimizin bir seveni vardır değil mi? Kardeşi, arkadaşı. Hepimiz ben bilirim. Benim dediğim olsun. Ben gittiğim yerde güçlü olayım. Benim sözlerim geçerli olsun derse ortada bir cemaat olur mu? Öyleyse bu ben merkezciliği bırakacağız. Bendeki güzelliği kardeşimize de vereceğiz. El birliğiyle cemaati ne yapacağız? Daha ihya edeceğiz. Birbirimizi pekiştireceğiz. Eğer böyle yapmazsak arada birçok hastalıklar, rahatsızlıklar, yani Allah'ın sevmediği huylar ne yapar? Tecelli eder. Şöyle güzel bir ortam gider, herkes birbirine sırt çeviren insan haline gelir. Öyle değil mi? Ve ben merkezcilik birçok iddiayı gündeme getirdiği gibi tefrikayı, çekişmeyi ve çatışmayı da beraberinde getirir. Ve müminlerin birbirine düşmesi ve düşürülmesi de artık kaçınılmaz hale gelir. İşte bu noktada kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarıyor. Ne diyor? Şeytan, siz tevhid ehli olduktan sonra oradan dönmenizden ümidi ne yapar? Keser. Ama şu kendi aranızdaki haller var ya, İşte onlardan bir tanesini aldı mı o ona ne yapar? Yeter. Nedir bu aldığı? He? Mesela bir insan çok alıngansa şeytan onu oradan vurmaz mı? Hemen küsme huyu varsa, kıskanma huyu varsa, haset etme huyu varsa veya taltif etme, bekleme huyu varsa, yani herhangi bir zaafı varsa, zannetmeyin ki şeytan o yolu açık bırakmıyor kardeşler. Orada ne yapıyor? Kapıda hazır bekliyor ve hemen ne yapıyor? Oradan girerek kardeşlikleri zedeleyebiliyor. Şöyle herkes yakın tarihine, çevresine, akrabasına, kendi aynı karındaşlarına bir baksın. Birbirleriyle ayrılma, küsme noktaları herkeste olmuştur. Değil mi? Yani hepimizde var insan olarak. Allah için soruyorum hepinize. Bu küslük, dargınlık, ayrılma veyahut da kargaşa Allah'ın bir nasına binaen mi, kendi nefsinize binaen mi? He? Yani kardeşleri ayıran nedir? Fıtri olsun, dini olsun. Din mi ayırıyor, nefis mi? Hangisi? Demek ki çok dikkat edeceğimiz noktalar var. Peki hak insanları ayırır mı? Bu noktalarda şöyle bir analiz yapalım. Herkes her meselede kendini haklı görüyor mu? Haksız kim? Şeytan mı? Faturayı ona mı keselim? Hak insanları ayırmaz. Hepimiz haksız kardeşler. Hepimiz haksızız. Öyleyse şeytanın bu ümidini boşa çıkaralım. Biz de Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olalım. Ama şunu unutmayın. Biz akideyi anladıktan sonra ayak uyduramayan ne yapacak? Bir bir kaybolacak. Bir bir. Akideye ayak uyduransa bir duvarın elemanı gibi ne yapacak? Birleşecek. O çekip gidiyorsa, akideye ayak uyduramıyorsa burada sıkı sen kendinde arama. Ha, şu noktada arayabilirsin. Ben niye gereği gibi bu kardeşimden ilgilenemedim? Eğer ona ben gerekli şeyleri anlatabilseydim, hep kendimi düşünmeseydim, bu kardeşim yolunu ayırmazdı diye de bak burada kendinizi fıstayabilirsiniz. Evet. Bütün bu kardeşliğe zarar veren hususları aynı birer mikroba benzetin. Nasıl bir mikrop bir vücuda sirayet edince vücudu tahrip ediyor mu? Bir bakıyorsun adamın burnu kızarıyor. Ha bire burnunu çekiyor. Niye? Bir mikrop bulaşmış. Veyahut öksürüyor. Ne yapmış? Bir mikrop bulaşmış. Gözü yaşarıyor veyahut ateşleniyor. Ne yapmış? Bir mikrop bulaşmış değil mi? İşte dinde kardeşlikteki bu canlılık ruhu da bir mikropta ne yapar? Bu ruh bozulur. Sana gülen yüz. Aynı hasta insanın yüzü nedir? Ne kadar sorsanız da gülmekte zorluk çekmez mi? Ruha da giren bir mikrop kardeşliği öyle bir zedeler ki kardeşler, artık onun sana doğru güldüğünü göremezsin. Sana karşı iyi niyet beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin. Öyleyse kardeşlik hukukunu ne yapmak? Korumak zorundayız. Peki kardeşlik hukuku deyince ne anlıyorsunuz? Bu hafta mı devam edelim haftaya? Kardeşlik hukuku söylen sop yoluyla olduğu gibi İslam'ın kıymet verdiği önemli akrabalık münasebetlerinden de var. Kardeşlerin birbirleri üzerinde hakları, vazifeleri vardır. Ve her cuma hoca efendiler cumadan sonra hutbeden inmeden önce bir ayet okurlar. Hiç duydunuz mu onları? Veya eşlerini söyledi mi? Nahl suresinde Allah sizden adaleti, iyiliği, akraba haklarını gözetmeyi ister diyor. Şimdi kardeşler arasında bir, adaleti, iki, iyiliği, üç, dostluğu ne yapmak? Bulundurmak zorundasın. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de Adem'in iki oğlundan bahsedilir. Habil ve Kabil. Habil mi iyilerden, Kabil mi? Hangisi? Demek Kur'an okuyorsunuz. Bakın şöyle bahsediliyor. Ey Resulüm, ehli kitaba Adem'in iki oğlunun haberini oku. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmişlerdi de birisininki kabul edilmiş, diğerininki kabul olmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan Kabil diğerine seni muhakkak öldüreceğim. Kardeşi ise ona Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yemin ederim ki eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin. Böylece cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet Kabil hevasına uyarak kardeşi Habil'i öldürdü ve böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Maide 27'den 30'a kadar. Şimdi burada iki tane kardeşten bahsediliyor mu? Kabil'in günahı neydi de Kabil onu öldürdü? He kardeşler? Yani öldürülmesi için bir sebep var mıydı? Yoktu. Burada anlatmak istediğim nokta şu. Sen kardeşliğine ne kadar dikkat edersen et bir Kabil çıkabilir mi? Sen nasıl davranacakmışsın? ben Allah'tan korkarım. Sen beni öldürmeye en ileride, yani tepeden alalım. Sen beni öldürmeye niyetlensen de ben bugün sana karşılık ne yapmayacağım? Vermeyeceğim. Ben isterim ki diyor sen benim günahımı da alıp cehenneme koyacaksın. Yani öyle bir kardeşlikte ileri olmak zorundayız ki bu Habil'in gösterdiğini biz de ne yapacağız? Gösterelim. Allah bizlere böyle iman nasip etsin. Böyle şeylerle de imtihan etmesin kardeşler. Yine Yusuf suresini kardeşlikle alakalı ele aldığımızda ki bu size öder doğsun. Kardeşlerle alakalı gelen peygamberleri bir okuyun bakayım. Habil'le Kabil'i Yusuf Aleyhisselam'da, Musa'yla Harun'da da geliyor mu? Onlardan. Kur'an'ı şöyle bir okuyun neler anlayacaksınız. Gelelim Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf'a kardeşleri kötülüğün en büyüğünü yaptı mı? Yaptı. Peki size böyle bir hareket yapılsa ve yıllarca köle olsanız, evden ele satılsanız, başınıza birçok şeyler gelse ve yıllar sonra siz bir mevki makam sahibi olsanız ve kölelikten de kurtulsanız ve size kötülük yapan kardeşleriniz sizin karşınıza muhtaç olarak gelse ne yaparsınız? Ne yaparsınız kardeşler? Kur'an okurken dikkat edin bakın. Yusuf Aleyhisselam'daki bu kıssaları uzun uzun okuyun ve onlar bunu yapsalar da Yusuf Aleyhisselam onlara ne diyor? Size bugün hiçbir bak başa kalkma ve ayıplama yok. Sizi Allah mağfiret etsin. O merhametlerin en merhametlisi diyor. Allah bizlere böyle anlayış versin kardeşler. Bakın burada onları affediyor ve onlara ne yapıyor? Hüsamalı davranıyor. Hoşgörülü oluyor. Yine Musa Aleyhisselam'a bakın. Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Resullük verdiğinde ne diyor Musa Aleyhisselam? Ya Rabbi bana kardeşimi de rezil kıl. Görüyor musunuz? Duymuyor. Yani tek başına bunu ne yapmıyor? İstemiyor. Kardeşi için de ne yapıyor? Bunu arzuluyor. Öyleyse biz de bu meseleleri kendimize ne yapacağız? Örnekler alacağız.
Diye, hani onun konuşması daha düzgün değil, yardım amaçlı değil mi? Ben öyle anladım da.
Nerede okudunuz öyle?
Hatırlamıyorum. Nerede de olabilir ki?
Bu şekilde İsrailiyattan gelen birçok noktalar var ama ben bilmiyorum. Musa Aleyhisselam güya Firavun'un sarayında büyürken Firavun onu bir gün korkutuyor. Eline kızgın bir demir alıyor. Diline dokunuyor ve dili tab oluyor, konuşamıyor İsrailiyat'ta. İşte kendisine Resullük verince, işte ben anlatsam insanlar anlamayabilir. Şu herhalde doldu kiminse, kapandı herhalde. İnsanlar anlamayabilir, işte kardeşim daha güzel konuşuyor, onu da bana yardımcı kıl tipinde anlatıyorlar ama değil. Bu İsrailiyat'ta geliyor. Burada anlatılmak istenen, kendine verilen bir iyiliği kardeşine de ne yapıyor? İsteme vardır. Tabii. Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana ne yap? Rezil kıl, yardımcı kıl. Ne için? Ayet devam ediyor kendi kendine. Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Şimdi düşünün ben burada şu an şu saatte tek başıma olsam şu hayrı isteyebilir miyim? Kardeşler olduğu için ne yapıyor? Herkesin birbirine duyduğu hayır, şeyi ne yapıyor? Sevabı büyütebiliyor. İnsanın tek başına Allah'ı zikirle iki kişiden zikri aynı değil. Demek ki Kur'an'da anlatılması, Müslümanlara öğüt ve örnek olması açısından peygamberlerin bu kıssaları bizim için neymiş? Çok önemliymiş. Demek ki kardeşler de kendi aralarında şu esaslara dikkat etmesi gerekiyor. Bir, kardeşler birbirlerine sevgi ve saygı besleyecek. Küçükler büyüklerini tanıyacak, saygılı davranacak ve onlara gerekli hakkı verecek. İki, buraya geçmeden önce küçük büyük deyince demek istediğimi anladınız mı? Mesela bizim çocukluğumuzda büyükler en başa otururdu. Çocuklar asla oturamazdı. ayıp sanırdı. Şimdi evlerde nasıl oturuluyor? He? Baş köşede çocuklar mı oturuyor, büyükler mi? Yani bu terbiyeyi anneler verecek kardeşler. Eğer siz çocuklarınıza bu terbiyeyi vermezseniz zannetmeyin ki bir oturma kalkmayla bu oluyor. Oturmayı kalkmayı bilmeyen, öğretilmeyen çocuk yarın büyüğünü küçüğünde ne yapmıyor? Tanımıyor. Çocuğunuza öğrettiğiniz bu oturma kalkma, sofraya oturup kalkma adabı bile başkalarına saygıyı veya saygısızlığı gündeme getiriyor. Hani bunu bir şey olarak almayın. Ben hep izlemeyi severim. Burada mesela yemekler verdik, kendi evime misafir oldu. Yani birçok ortamda kardeşleri ben kalabalık gördüğümde öyle çocuklar var ki hiç anneyi babayı dinlemiyor. Getiriyor, baş köşeye oturuyor, milletten önce başlıyor. Yemeğin içindeki eti seçiyor veya tatlıyı seçiyor, döküyor. Hiç umurunda değil. Peki oğlun mu o çocuğa terbiye verilecek? He? Yoksa evde mi verilecek? Evde bunlara dikkat ettiğiniz zaman, yani çocuğunu yedirmeden içirmeye kadar dışarıda da büyüğünü küçüğünü o çocuk ne yapar? Bilir. Aynı. Aynı. Çocuklar hizmet eden her zaman. Büyükler hizmet edilen. Ve büyükler her zaman önde. Hatta namaz meselesine bakın. İbn Abbas bir gün yara yara safları ne yapıyor? En önüne geliyor. Ve hatta oradan birini çekiyor, yerine geçiyor. Namazdan sonra diyor ki, vallahi diyor Allah Resulü diyor demese ben bunu yapmazdım. Sizin büyükleriniz, alimleriniz ön safta olsun dediği için ben bunu yaptım diyor. Var mı böyle bir davranış? Ben namaza falan durduğumuzda falan en arkada dururum şöyle. Kimse gel abi ön safa geç demez. Belki en yaşlılarından birisi benim. Demiyorum bak. Demem. Ama sizlerin dikkat etmesi gerekir bunlara. Neden? He? Neden? Dışarıdan birisi geldiğinde en azından bir sırrını paylaşacaksa, akıl alacaksa ne yapar? Ha bak bunlar buna değer veriyor. Bak büyükleri bu, akılları bu. Ben bununla konuşayım der. Doğru mu? Bunlar önemli değerler ama yakalamak lazım. Evet.
Hocam şöyle bir şey var. Ben kötü biriyim. Siz bunu biliyorsunuz. Ya birilerine de zarar veririm diye bir korkunuz var. Şimdi gidip o kişiye benim hakkımda nasıl uyaracaksınız? Hani bu bana böyle böyle yaptı deseniz dedikodu olacak.
Evet.
Şimdi ben yani yaram çok derin hesap dedim ya rahatsızım teyzem konusunda diye. Çocukları da dahil, dayılarım herkes bana hak verdi ama ben çok üzüldüm.
Şeydir, 20 yaşınızda mı oldu bu?
21-22'ydi galiba. En fazla 23 oldu.
Kaç kişi öldü o günden bu yana?
Hiçbir şey.
Öldü. Yani hiç akraba ölmedi mi? Onlarla birlikte bunu da gömün. Ne olacak sen? Yani? Tam gömmüşsün.
Herkes gömmüş olabilir de ben içten içe çok üzülüyorum.
Çünkü
seni de çok seviyordum.
Olsun. Bırakıp toprağa gömün gibi.
Ya bu konusunu ne yapalım dedi. Kötü bir insan. Ben kötüyüm. Biliyorsunuz ki bir Ayşe Fatma. Evet,
en güzel uyarma, en güzel uyarma gündem tespit edip insanların yanlısı varsa bir konu olarak işlenip onlara onun yanlısını anlatmaktır. Ben şimdi desem ki hanıma sen şöyle şöyle yapıyorsun, böyle böyle yapıyorsun. Bu huyu ondan kaldırmam çok zor olabilir. Ama o huyun kalkması için bir sohbet yapabilirsem, mesela şu sohbet faydalı mı değil mi? Böyle bir sohbet yapıldığı zaman karşıdaki de en azından hiçbir şey almasa bir şey alacak yani. Kendine bir ders alacak ve düzeltme yoluna girecek. Bunu yaparsan mı hayırlı, yapmazsan mı hayırlı buna bakacak.
Sizden şunları yapıyor diye
söylüyorum. Evet. Evet. Yine kardeşler anne ve babalarını üzmeyecek, onlara huzur dolu bir hayat yaşatacak davranışlarda birlik ve beraberlik içinde olacak. Para, servet, miras gibi maddi çıkarlıkla düşmanlık sebebi haline getirilmeyecek ve birlik ruhu bozulmayacak. Bu var mı? Bugün bakın bekarken anlaşan kardeşler evlendikten sonra aralarındaki aynı kardeşlik yok. Doğru mu yanlış mı? Anne baba öldükten sonraki kardeşlikleri nasıl? Bir miras mı? Ya kötü bir ev kalıyor. O evin yüzünden en güzel kardeşlik ne yapılıyor? Gidebiliyor. Onun için her türlü noktada gördüğünüz imtihanda kazanmak zorundasınız. Yine herhangi bir kardeşinizin yıldızı parlayabilir. Şan, şöhret, makam, servet sahibi ne yapabilir? Olabilir. Veyahut insanların içinde ön plana çıkıp ismi hatırı sayılır bir insan olabilir. Burada Müslümanın onun o davranışına ne yapacak? Kıskanmayacak, olgun karşılayacak. Bu kardeşimin hayrı artsın diye Allah'ına ne yapacak? Dua edecek. Bunlar da neymiş? Çok çok önemlidir. Hor bakmayacak, onun gizli ayıp hallerini ne yapmayacak? Araştırmayacak. Yine kardeşler arasında işlerde ve fikirlerde ayrılıklar olabilir mi? Olabilir. İnsanların bu ayrılıklarında birbirine zora başvurarak, onların üzerinde despotça durmayarak ve saygı veyahut kişisel haklarını aşmayacak şekilde davranışlara insanların girmesi gerekir. Mesela bir örnek vereyim. Burada iki tane arkadaş konuşuyordu. Ben de sohbet için şöyle kenarda oturdum, bekliyorum saati. Biz de nizalaştılar, parladılar. İnanın önemli hiçbir mesele yok. Fındık kabuğunu doldurmaz. Şimdi el atsam, biri 20 senedir tanıdığım, biri de 2-3 senedir tanıdığım birisi. Haksız olan hangisi tahmin edersiniz? 20 senelik tanıdığım birisi. Haklı olan da 2-3 senedir tanıdığım birisi ama yani herkesin takva yönünü Allah bilir. 20 senelik olan daha takvalı, daha bilgili bir kardeşimiz. Ama öyle bir çiğ hareket etti ki ben bile utandım hareketimde. Müdahale edeyim etmeyeyim derken o daha sonraki yani tanıdığım dediğim abi dedi Allah aşkına da hakemlik yapsana dedi. Bu sefer ondan biz karşı karşıya geliverdik. Ben dedim ya abdest alayım dedim. Çıktım şöyle. Gelmiyorum şuradan dinledim ne yaptılar falan. İnanın aralarında bekar bir çocuk şöyle geldi. Onların arasını buldu. Onun dediğini öbürü kabul etti, hazmetti. Ben neden kaçtım? Benim vereceğim cevapta o arkadaş bunu hazmedemeyebilirdi. Öyle bir ortam oluştu. Ve beni de şey aldı. Hani birisi biriyle güçlenir de öbürüne bir dediğini yaptırmaya çalışır ya. Böyle bir ortam doğdu. Arkadaşlar aralarında fikir ayrılığı olabilir. Hiç kimse öbür arkadaşını da yanında isteyip de öbürüne bunu ne yapmayacak? Dayatmayacak. Yani vermek istediğim örnek bu. Bu kardeşlikleri ne yapar? Zedeler şeytan şurada bekliyor çünkü. Evet. İşte dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu. İnşallah haftaya Kur'an'daki kardeşlik kavramının farklı biçimlerini ele alalım. Burada ele almak istediğim birinci nokta nesep ilişkisi. Burada Habil'den Kabil'i işleyeceğim. İkincisi aynı soya ve kavme mensubiyetten kardeşlik. Hud Aleyhisselam'ı, Salih'i, Şuayb'ı bakın. Bunların hepsi kardeştir bakın. Üçüncüsü ise inanç, amaç ve davranış birliğiyle gündeme gelen kardeşlik. İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Faneke, Allahümme bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurike ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbim.